Ayrım 30.
Mart ibtidasında Hayrullah Bey'i tekaüt ettiler. Kendisi zengin adam, maaşa muhtaç değil. Mamafi mahzun oldu. Sevgili ayıcıklarımdan birçoğunun gözlerini elimle kapadım. İsterdim ki benim gözlerimi de onlar kapasınlar. Mezarıma onlar götürsünler. Olmadı dedi. Hayrullah Bey, malumat cihetinden de çok mükemmel bir adam. Bütün gençliğini okumakla geçirmiş. Evinde kocaman bir kütüphanesi var. Dünyada kitaptan lüzumsuz, boş şey olmadığını söylüyor. Kitap yazanlar gibi, okuyanların da hayatta hiçbir şey görmeden geçip giden budalılar olduğunu iddia ediyor. Geçen gün ona kuvvetli bir itirazla mağlup etmek istedim. Madem ki öyle, siz niçin bu kadar çok okudunuz? Hatta beni de buna teşvik ediyorsunuz dedim. Bu öyle itirazdı ki akan suları durdururdu. Fakat o hiç bozulmadı. Bilakis kahkahalarla gülüp benimle eğlenerek. Daha iyi dedin ya, beni budala değil diye sana kim söyledi küçük dedi. Bu ihtiyar doktoru anlamıyorum ki. Her neyi severse aleyhinde bulunuyor. Hatta öyle hissediyorum ki beni bile azarladığı zaman her zamankinden daha çok seviyor. Hastaneyi bıraktığı günden beri kah günlerce evine kapanarak kitap okuyor, kah askerlikten kalma çizmelerini çekiyor, sırtına jandarma gibi tüfek takarak düldüle biniyor. Düldül onun pek sevdiği emekler atı. Bu kıyafetle köylerde bakacak hasta kendini meşgul edecek bir iş aramaya gidiyor. Evinde 80'lik bir sütlüne ile onbaşı diye çağırdığı topal bir bahçıvan var. 3 gün evvel benimle Munise'yi evine davet etmişti. Pek keyifliydi. Ben kütüphaneyi karıştırırken o Munise ile saatlerce çocuk gibi oyun oynadı. Munise'ye öyle ciddi emirler veriyordu ki gülmekten bayılıyordum. Şimdi saklambaç oynayacağız. Lakin güç yere saklanmak yok ha. Parmak kadar vücudun var. Bir yere sıkışırsın, saatlerce beni yorarsın. Sonra beni bulamazsan merak etme ha. Belki saklandığım yerde uyur kalırım. Munise'yi birkaç güne kadar çarşafa sokuyorum. Şöyle böyle 14'üne giriyor. Boyu şimdi tam benim boyum kadar. Küçük çiçekler gibi açıldı. Beyaz denecek kadar açık sarı saçlarının içinde beyaz küçük yüzü günün saatlerine göre değişen lacivert gözleriyle güldükçe yanağında güller açan, ağladıkça gözlerinde inciler dökülen peri kızlarına benzedi. Hayrullah Bey bu çarşaf meselesine çok kızıyor. Ben de onun daha pek küçük olduğunu biliyorum ama ne yapayım, korkuyorum. Tanıdıklardan bazıları, Feride Hanım, sen bunu erkekten kaçır, vakitsiz kaynana olacaksın diyorlar. İçime bir heyecandır düşüyor. Hem seviniyor hem titizleniyorum. Kaynanalar için tevekkelle titiz demezler. Geçen gün mektepten geliyorduk. Karşı kaldırımda 16-17 yaşlarında güzelce bir mektepli yürüyordu. Ara sıra bize bakışı tuhafıma gitti. Peçemin altından belli etmeden Munise'ye baktım. Bir de ne göreyim? Hain sarıçıyan, gözünün ucuyla delikanlıya bakarak gülmüyor mu? O kadar meraklandım ki sokağın ortasında düşüp bayılacaktım. Canavarı bileğinden yakaladım, fena halde sıkıştırmaya başladım. Evvela inkar etti. Baktı ki bende inanacak göz yok, yalandan ağlamaya başladı. Çünkü gözyaşlarına dayanamayacağımı, benim de ağlayacağımı biliyor. Ben de sana yapacağım cezayı biliyorum dedim. Çarşıda bulduğum koyu nefti ipekliden bir çarşaf dikmeye başladım. Bu sabah da bir eliotrop kavgası ettik. Birkaç ay evvel söz arasında eliotropu çok sevdiğimi söylemiştim. Hayrullah Bey bilmem nereden bulmuş 3-4 gün sonra bir şişe getirmesin mi? Bitmesin diye çok ihtiyatlı kullanıyorum. Sağ olsun. Yaramaz kız rahat vermiyor ki. Musallat oldu. Bir parça yalnız kaldı mı odaya bir eliotrop kokusudur yayılıyor. Sonra masum masum. Almadım vallahi abacığım diye yemin ediyor. Kuşadası 5 Mayıs. Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı. Gözleri kırmızı, benzi soluktu. Mektepte pek çok iş olduğu için evde kalmak mümkün değildi. Mamafi Doktor Hayrullah Bey'e uğradım. Bize uğrayarak Munise'ye bakmasını rica edecektim. Aksi olacak o da yarım saat evvel Düldül'e binerek bilmem hangi köye gitmiş. Eve döndüğüm vakit Munise'yi yatakta buldum. İhtiyar bir komşuya ara sıra çocuğu yoklamasını rica etmiştim. Eksik olmasın, hiç yanından ayrılmamış. Akşama kadar yanında çorap örmüş. Munise'nin nezlesi artmıştı. Başı ateş gibi yanıyor, sabahkinden daha sık öksürüyordu. Sesi kısılmış, nefes alırken hafif bir tıkanıklık hissettiğini söylüyordu. Boynunun altından tutarak ağzını açtırdım, elime sert sert bezeler dokundu. Yüzüne yaklaştırdığım lambanın ziyası gözlerini kamaştırıyordu. Ağzında küçük dilinin etrafında beyaz beyaz kabarcıklar görünüyordu. Munise benim merakımla eğlendi. Öksürükten ne olur abacım, Zeynilerde de ben öksürük oldum, unuttun mu dedi. Çocuğun hakkı var. Zeynilerde karların içinde onu yarı donmuş bir halde bulduğum gece böyle değil miydi? Çocuklarda nezlenin ne ehemmiyeti olur? Yalnız canımı sıkan şey Hayrullah Bey'in bulunmaması. Onbaşı deminden tekrar uğradı. Bey'in bu gece köyde kaldığını söyledi. İnşallah o gelinceye kadar küçüğüm kalkmış olur. Kuşadası 18 Temmuz. Bu sabah hesap ettim. Küçüğüm toprağa düşeli tam 73 gece olmuş. Yavaş yavaş buna da alışmaya, bu acıyı da hazmetmeye başlıyorum. İnsan neye tahammül etmiyor ki? Demin ihtiyar doktorumla deniz kenarına gitmiştik. Kumsaldan çakıllar, sedef kabukları topladım. Sakin suların üstünde taş sektirmeye başladım. Hayrullah Bey çocuk gibi seviniyordu. Beyaz kirpiklerinin içinde masum mavi gözleriyle gülerek, "Ah gençlik, elhamdülillah onu da yendik. Bak rengin gibi neşen de gelmeye başladı," dedi. Güldüm. "İnsanın sizin gibi doktor olduktan sonra tabii değil mi?" dedim. Ağır ağır başını salladı. "Tabii değil küçük, tabii değil. Doktorluk da insanlar gibi, kitaplar gibi, doğruluk ve cefa gibi asılsız, fasılsız bir masal. Parmak kadar çocuğu kurtaramadıktan sonra içine tüküreyim ben böyle fenin. Ne yapalım doktor bey, üzülmeyiniz. Allah öyle istedi, öyle oldu," dedim. Mahzun mahzun yüzüme baktı. "Zavallı küçük, ben sana asıl niçin acıyorum biliyor musun? Bir derde uğradığım vakit asıl teselli edilecek kendin olduğunu unutuyor, başkalarını teselliye başlıyorsun. Senin bu mazlum hallerin beni ağlatacak gibi oluyor küçük." Biraz sustu, sonra kendi kendine şikayete başladı. "Ben de amma ipsiz sapsız herif oluyorum ya. Bunadım mı nedir? Haydi küçük gidelim." Sararmış tarlaların içinden eve doğru yürümeye başlamıştık. Bütün çiftçiler doktoru tanıyorlar. Kocaman bir ekin yığının yanında çalışan ihtiyar bir kadınla konuştuk. Hayrullah Bey birkaç sene evvel bu kadının torununu tedavi etmiş. Büyük anne çok dualar etti. Sonra Temmuz güneşinin altında harman döyen gürbüz bir genci çağırdı. "Gel buraya Hüseyin, Veli Nimet'in elini öp. O olmasaydı sen şimdi bir avuç toprak olmuştun," dedi. İhtiyar doktor Hüseyin'in yanık yerli yüzünü okşadıktan sonra, "Ben öyle kuru kuruya el öpmelerden anlamam delikanlı. Haydi bakalım bizi düvene bindir," dedi. İki kuvvetli öküzün çektiği düvene bindik. Hemen 5-10 dakika bu saman denizinin sarı dalgaları üstünde ağır ağır dolaştık. Bugün artık o vakayı yazmak kuvvetini kendimde buluyorum. Defterimin son sayfasını yazdığım gecenin son sabahı Munise'yi daha ziyade hasta buldum. Sesi konuşamayacak derecede kısılmıştı. Biçare küçük göğsü havasızlıktan bunalıyordu. Ne olursa olsun bir başka doktor aramaya gidecektim. Fakat çarşafımı giyerken Hayrullah Bey geldi. Hastayı kısa bir muayeneden geçirdikten sonra ehemmiyetli bir şey olmadığını söyledi. Mamafi, çehresi çatık, gözleri düşünceliydi. Bu çehreyi beğenmediğimi korka korka kendisine söyledim. Canı sıkılmış gibi omuzlarını silkti. "Mızmızlanmaya lüzum yok. Tam 4 saatlik yoldan geliyorum. Yorgunluktan berbat oldum. Size hizmet ettiğimiz yetmiyor da bir de dağ kavukluk mu etmeli?" dedi. Hayrullah Bey ehemmiyetli hastalıklar karşısında daima böyle asabi ve kaba bir adam oluyordu. Yüzüme bakmaya çalışarak, "Lüzum yok ama ihtiyaten bir iki doktor arkadaş çağıracağım. kağıt kalem bul, çabuk dedi. Bugün her işim aksi gidiyordu. Sabahtan beri mektepten 3 defa hademe göndermişlerdi. Marif encümeni azasından 2 efendiyle bir müfettiş gelmiş, benden bazı şeyler soracaklarmış. 3. haberi getiren hademe kadını adeta hırpalayarak kovuyordum. Hayrullah Bey birdenbire hiddetlendi. Ne halt var burada? Haydi vazifenin başına. Yorgun yorgun, az işim varmış gibi bir de seninle mi uğraşmalı? Haydi çabuk çarşafını giy, ayır. Sen burada durup beni şaşırtırsın. Billah çıkar giderim. İhtiyar doktor öyle sert ve katı tavırla bu emri vermişti ki itaat etmemek mümkün değildi. Bir kelime söylemeye cesaret edemedim. Peçemin altında ağlaya ağlaya mektebe gittim. Marif beni dünyanın nimetine gark etse bugünkü fedakarlığımızı ödeyemez. Müfettişler sınıfları geziyorlar, talebeleri imtihana çekiyorlar, defterleri görmek istiyorlar, bin türlü olmayacak şeyler soruyorlardı. Başımdaki kıyamet içinde nasıl düşündüm, nasıl cevap verdim bilmiyorum. Vakit ikindiye yaklaşıyordu. Onlar hala gitmiyorlardı. Nihayet aralarından biri perişanlığımı fark etti. Rahatsız mısınız müdür hanım? Çehreniz pek bozuk görünüyor dedi. Artık kendimi tutamadan merhamet ister gibi boynumu büküp ellerimi kavuşturarak evde çocuğum ölüyor dedim. Acıdılar. Manasız teselli sözleri söyleyerek gitmeme müsaade ettiler. Evimle mektebin arası nihayet 5 dakikalık bir yer. Ben bu yolu yarım saat, belki daha uzun bir zamanda yürüdüm. Sabahtan beri eve koşmak için o kadar çırpındığım, hırçınlaştığım halde şimdi bir türlü oraya gitmek istemiyordum. Tenha sokaklarda duvarlara dayanıyor, yorgun yolcular gibi çeşme taşlarına oturuyordum. Evimin açık pencereleri içinde yabancı erkek başları görünüyordu. Kapıyı bana onbaşı açtı. Bir şey sormaya cesaret edemiyor, bir şey söylememesi için gözlerimle, halimle yalvarıyordum. Fakat o bana ummadığım bir şey söyledi. Fakir çocuk hastaca, Allah inşallah şifasını verir dedi. Birdenbire tavanlar sarsıldı, merdiven başında doktor Hayrullah Bey göründü. Göğsü çıplak, başı açık, kolları sıvalıydı. Kim geldi onbaşı diye seslendi. Halsiz halsiz merdiven basamağına çömelmiştim. Taşlığın karanlığında beni görünce durdu, şaşkın şaşkın. Sen misin Feride? Pekala kızım, pekala dedi. Sonra ağır ağır yanıma indi. Halim her şeyi bildiğimi söylüyordu. Ellerimi tuttu kesik kesik. Kızım, gayret et, dişini sık. İnşallah kurtulur. Serum yaptık, elimizden geleni yapıyoruz. Allah büyük, ümit kesilmez dedi. Doktor bey, müsaade ediniz onu göreyim dedim. Şimdi değil Feride, bir parça sonra. Şimdi biraz dalgın, vallahi bir şey olmadı, yemin ediyorum sana. Dalgınlık, vallahi. Sakin bir inatla. Mutlaka göreceğim doktor bey, hakkınız yok diye sızlandım. Sonra içimi çekerek ilave ettim. Zannettiğinizden ziyade kuvvetliyim. Münasebetsiz bir şey yapmamdan korkmayın. Hayrullah Bey bir parça düşündü, sonra başını sallayarak razı oldu. Peki kızım, fakat şunu unutma ki beyhude ahuvahlar hastayı ürkütür. İnsan ne kadar acı olursa olsun bir mecburiyeti kabul ettikten sonra içine sükun ve tevekkül geliyor. Hayrullah Bey'in omuzuna başımı dayayarak odaya girerken ne gönlümde heyecan, ne gözümde bir damla yaş vardı. Aradan 73 yıl kadar uzun, 73 gün geçtiği halde hala o adayı gözümün önünde görüyorum. İçeride gömleklerin yakasını ve kollarını açmış 2 genç doktorla bir ihtiyar kadın vardı. Ağaç yapraklarının içinden süzülerek giren bir ikindi güneşi odayı parlak bir hayatla dolduruyordu. Dışarıda kuşlar, Ağustos böcekleri ötüyor, uzaklardan bir gramofon sesi geliyordu. Odanın içi karmakarışıktı. Sandalyelerde, raflarda, şişeler, pamuklar, yerlerde, duvarlarda Munise'ye ait bin türlü eşya sürünüyordu. Aynanın kenarında onun doktorun bahçesindeki çiçeklerden eliyle yaptığı bir demet, konsolun üstünde deniz kenarından topladığı bir avuç renkli taş, sedef kabukları, sandalyelerden birinin altında iskarpininin bir teki, duvarda da beyde evimizin içinde sulu boya ile yaptığım resmi, başında kır çiçeklerinden bir çelenk, kucağında mazlum ile yaptığım o resim. Sonra bin türlü boncuklar, kumaş parçaları, cam küpeler, duvaklı gelin kartpostalları, bir kız çocuğu kalbinin bütün bu masum ve biçare sevgileri. Munise artık çarşaflı bir genç kız oluyor diye 2 hafta evvel ona sarı yaldızlı bir karyola almış, bir bebek yatağı hazırlarmış gibi özene bezene muslinlerle süslemiştim. Küçüğüm bu ipeklerin içinde bir başka ipek kümesi gibi bembeyaz yatıyor, başı ağır bir rüyanın rehaveti içinde biraz yana düşüyordu. Karyolasının demirinden nefti çarşafının daha bitmemiş pelerini sarkıyor, başucundaki rafta beyde satın aldığım bebeği, küçüğümün buselerinden solmuş yüzü, iri mavi gözleriyle ona bakıyordu. Hastalığın bütün acıları, azapları durmuştu. Yorgun bir uyku içinde uyurken ağzının etrafında son bir hayat titriyor, gülümser gibi aralanmış dudakları ince dişlerini gösteriyordu. Bu zavallı güzel şeyler karanlık bir köy mektebinde ruhumun içine döküldükleri dakikadan bugüne kadar beni mesut etmişlerdi. Kuşlar hala şenlik yapıyorlar, gramofon hala çalıyordu. İkindi güneşinin ağaç yapraklarını tarayan ışıkları bu renksiz çocuk yüzüne örselenmiş kelebek kanatlarının parmaklarında bıraktığı yaldızlı toza benzer bir renk veriyor, alnına dökülmüş sarı perçemleriyle oynuyordu. Ne bir feryat, ne üstüne atılmak gibi bir telaş. Kollarım ihtiyar doktorun boynuna kilitlenmiş, başım omuzunda adeta acı bir saadetle bu güzelliği seyrediyordum. Ölüm yavruma bir ay ışığı tatlılığıyla yaklaşıyor, bir ana dudağı gibi korkutup ürkütmeden alnından dudaklarından öpüyordu. Doktorlar yatağa yaklaşmışlardı. Birisinin ipek örtüler içinden küçüğümün çıplak kolunu çıkardığını, ona bir iğne yaklaştırdığını gördüm. Hayrullah Bey hafifçe döndü, vücudunu gözlerime siper etti. Birisi, kolonya, bir parça kolonya diyordu. İhtiyar doktor başıyla raflardan birini gösterdi. Kuşlar hala durmuyor, gramofon gittikçe artan bir şenlikte çalmaya devam ediyordu. Birdenbire odanın içine keskin bir elyatrop kokusu yayıldı. Kolonya bulamamışlar, onu kullanmışlardı. Elyatrop, küçüğümün elinden hemen hemen zorla çekip aldığım bu şişe. Bana verdiği bütün saadetlere mukabil ondan sevdiği ehemmiyetsiz bir kokuyu kıskanacak kadar kalpsizlik mi etmiştim? Şişeyi yatağa boşaltınız doktor bey. Küçüğüm bu koku içinde daha mesut olacak dedim. Hayrullah Bey saçlarımı okşuyor. Haydi Feride, haydi evladım artık dışarı çıkalım diyordu. Munise'yi son defa öpmek istiyordum. Cesaret edemedim. Yalnız çıplak kolunu tuttum. Küçüğüm ara sıra ellerimi tutar, avuçlarımı çevirerek içlerinden öperdi. Ben de onun gibi yaptım. Bu zavallı buruşuk avuçlarının içinden küçük küçük buselerle öptüm. Abasına ettiği bütün iyilikler için teşekkür ettim. Bu dakikadan sonra Munise'yi bir daha göremedim. Beni yatağımın üstüne uzattılar ve yalnız bıraktılar. Bir yandan titriyor, bir yandan ter döküyordum. Evin içine yayılan keskin elyatrop kokusu bir dalga gibi içime gömülüyor, göğsümü tıkıyordu. Bana öyle geldi ki bu koku, bu ikindi aydınlığındaki kuşların sesi senelerce devam etti. Sonra yavaş yavaş ortalık karardı. Gözlerimin önünde Munise'nin kar fırtınasında kaybolduğu o karanlık gecenin hayali titriyordu. Küçüğümün kapıya vurduğunu, fırtınanın içinde ince sesiyle inlediğini duyuyordum. Gecenin bilmem hangi saatindeydi. Kuvvetli bir ışık gözlerimi yaktı, saçlarıma, alnıma bir el dokunduğunu hissettim. Gözlerimi açtım. İhtiyar doktor elinde bir şamdanla yüzüme eğiliyor, sönük mavi gözlerinde, beyaz kirpiklerinde yaşlar titriyordu. Rüya içinde gibi. Saat kaç? Bitti değil mi? Dediğimi hatırlıyorum. Sonra yine yavaş yavaş o Zeyniler gecesinin karanlığına daldım. Gözlerimi tekrar açtığım vakit bulunduğum yeri tanıyamadım. Başka oda, başka pencereler. Dirseklerime dayanarak kalkmaya çalıştım. Başım benim değilmiş gibi tekrar yastığın üstüne düştü. Şaşkın etrafıma bakınıyordum. Yine doktorun mavi gözlerini gördüm. Feride, beni tanıdın mı? Niçin tanımayayım doktor bey dedim. Çok şükür, çok şükür cümlemize geçmiş olsun. Bir şey mi oldu doktor? Sen yaşta bir çocuk için ehemmiyetsiz. Biraz uyudun kızım, biraz uyudun. Ehemmiyet verilecek bir şey değil. Ne kadar uyudum? Epeyce zaman, ziyanı yok. 17 gün kadar. 17 gün uyku. Ne tuhaf. Aydınlık beni rahatsız ettiği için tekrar gözlerimi kapadım. Bu 17 günlük uykuya başkasının göğsünden geliyor, dudaklarından çıkıyor gibi bir tuhaf ses veren kahkahalarla güldüm. Sonra tekrar uyudum. Büyükçe bir beyin humması geçirmişim. Doktor Hayrullah Bey beni kendi evine nakletmiş. 17 gün başucumdan ayrılmamış. Bu benim hayatta ilk büyük hastalığımdı. Nikahat zamanım 40 günden ziyade sürdü. Günlerce yerimden kalkamadım. Hastalıktan sonra saçlarım demet demet inmeye başlamıştı. Bir gün makas istedim, onları ensemin hizasından kestim. Nikahat ne tatlı şey. İnsan yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyor. En ehemmiyetsiz yerlere, renkli oyuncaklara bakan küçük çocuk gibi sevinçle, saadetle bakıyor. Cama kanatlarını çarpan bir kelebek, aynanın kenarında renkli akisler uyandıran bir güneş aydınlığı, uzak bir sürünün hafif çıngırak sesleri kalbimi lezzetli titremelerle çırpındırıyordu. Hastalık son 3 senemin bütün zehirini alıp götürmüştü. Hatıralarım bile başkasına ait şeyler gibi geliyordu. Onlar artık bende ne bir keder ne bir heyecan uyandırıyordu. Zaman zaman hayretle kendime soruyordum. Sakın bunlar bir uzun rüyanın hatıraları olmasın. Yahut onları bir eski romandan okumuş olmayayım. Evet, vakaları rüyada, çehreleri boyaları solmuş, çerçeveleri tozlanmış eski fotoğraflarda görmüş gibiyim. Doktor Hayrullah Bey bu nekat zamanında bana arkadaşlık etti. Bir gün yalnız bırakmadı. Kah hikayeler söylüyor, kah romanlar okuyarak beni eğlendirmeye, güldürmeye çalışıyordu. O biçare de çok yoruldu.